17. ayrım. Kimi zaman gazetedeki odanızda bir konuşma sırasında söylediğiniz bir cümlenin şaka mı yoksa ciddi mi, gerçek mi, espri mi olduğunu kavramamız için gözlerinizin ta içine bakma gereğini duyduğumuzu söylesem anlayan olur mu ki? Hani bir gün odanızda ilk Emmanuel filmini bizlere tam 3,5 saatte anlattığınız, oysa filmin 1,5 saat sürdüğünü belirtsem bu okura bir şey der mi? Türk Tiyatro Müzesi'nin gerçekleşmesi için ansızın 18 yaşında bir delikanlı kesilip tüm yetkilileri nasıl bombardımana tuttuğunuzu ve bu bombardıman sırasında nasıl için için keyiflendiğinizi anlatsam. Anne ve çocuk. En doğrusu ben yine sözü Haldun Taner'e bırakayım. İşte yıllar boyu konuştuklarımızdan, yaşamından kimi kesitler. Bebek bahçesine bakan beyaz bir köşkte otururduk. Devir mütareke devriydi. Aydınların büyük kısmı teslimiyet içinde, bir kısmı da manda peşindeydi. O kara günlerde İstanbul'da tek başına ya kayıtsız şartsız istiklal ya ölüm diye diklenen nutuklarıyla, başyazılarıyla gençliğe yüreklilik aşılayan babam, Profesör Ahmet Selahattin'i İngilizler kovalıyordu. Her gün annem balkona çamaşır asıp evde arandığını babama parola ile bildirirdi. O günler babam yanında her zaman silah taşıyordu. İşte bir boş bulunduğu gün bu silahı usulca alıp pencereye koşmuş, dışarıya iki el ateş etmiştim. Silah sesleri üzerine bütün ev, bütün mahalle birbirine girdi. Ama benim sağ kaldığım, attığım kurşunların da yalnız karşı bahçenin duvarını deldiği anlaşılınca yatıştılar. Muziplik o zamanlarda bile vardı anlaşılan. Babanızı yitirdiğinizde 5 yaşındaydınız annenizle birlikte. Saraçhane başındaki dede konağına taşındınız. Dedeniz, nineniz, 4 dayınız ve teyzenizle yaşamaya. Teyzenizden okuma yazma, bir dayınızdan yoga, bir başka dayınızdan Fransızcayı, dedenizden sporu öğrendiniz ve bunları sevdiniz. Ama annenizin yeri bambaşkaydı. 1979'da annenizi yitirdiğinizde söylediklerinizi anımsıyorum. Annem, benim babam, dert yoldaşım, arkadaşım, her şeyim oldu. Yaşamını bana adamıştı. Bunu hak etmek için ayrı bir çabayla çalıştım. İlk müsveddelerimin ilk dinleyicisi hep o olurdu. Ana dilimizin, halk Türkçemizin bütün inceliklerini onunla konuşmalardan edindim. Kendi kendimle hiç övünmedim ama onun benimle övünmesine çok çalıştım. Çeşitli hükümetlerle hapse girecek derecede başımı derde sokmamaya, kendimden çok onun için gayret ettim. Babamın istiklal mücadelesinden bana temiz bir at kaldı. Bir de onun bilim adamı yeteneklerinden bazı iyi kötü genler kaldı. Ama bütün öteki birikimim, aile terbiyem, büyük çalışma gücüm, onuruma karşı saygım, bende olumlu ne varsa hep anama borçluyum. Sizin deyişinizle babanızın hatırasına hürmeten, devlet sizi Galatasaray Lisesi'nde parasız yatılı okuttu. Galatasaray yıllarında iki hocanız Halit Fahri Ozansoy ve Monsieur D'Art siz hep yazmaya teşvik etti, hiç unutmazsınız. Tıpkı okuldan kaçıp izlediğiniz tiyatroları, filmleri, naşitleri, Cemal Sahirleri, Şarloları, Greta Garbo'ları, Buster Keaton'ları ve nicelerini unutmadığınız gibi. Galatasaray Lisesi'ni 1935'te bitirip yine burslu olarak Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'ne gittiğiniz iktisat okumaya. Doğrusu sizi hiç iktisatçı, ne bileyim bir bankacı gibi falan düşünemiyorum Haldun Bey. İktisatın 3. yılında hani neredeyse iyi ki diyeceğim şu hastalık, verem ortaya çıktı. Sanat ve Tapu Kadastro İdaresi. 4 yıl boyu beni 4 duvar arasına mahkum eden bir hastalık. İçime yepyeni bir boyut açtı. İnsan böyle durumlarda bir nefis muhasebesi yapar. Neyi yanlış, neyi doğru yaptığını tartar. Yüzeyde ve geçiciyle, derinde ve kalıcı olanın farkına bu 4 yıl içinde vardım. Hastalığımı unutmak için kendimi okumaya verdim. Ve yazma gereksinmesini de bundan yıllarca sonra duydum. İşte bu yıllarca sonra değişinizden sonra sormuştum. Yazıya geç başlamanız, 30 yaşında başlamanız sizde bir telaş, bir geç kalmışlık duygusu yarattı mı? Hayır, bilakis hiç acelem yoktu. Yaşıtlarım kıdemliydi, isim yapmışlardı bile. Ben ne isim meraklısıydım ne de erken başlayıp kıdem almaya. Asıl mesleğim asistanlıktı. Arada yan iş olarak yazı yazıyordum. Türkiye'ye döndükten sonra iktisadı bırakıp İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş, burayı 1950'de bitirmiştiniz. Peki sonra ne oldu ki yazarlık ön plana geçti? Geç başlamama rağmen ilk eserler iyi kritik aldı. Üçüncü kitabım iki önemli ödül kazandı. Bu arada tiyatro içinde yazmaya başladım. İlk piyesim şehir tiyatrolarında sahneye konulmak üzereyken yasak edildi. Daha oynanmadan yasaklanması beni meşhur etti. Yere bırakılsa bir tenis topu kadar sıçrayabilecek bir oyun hızla yere atılınca tavana kadar sıçradı. Piyesim daha sahne görmeden beni meşhur eden yasakçılara minnettarım. Sonra Muhsin Ertuğrul'u tanıdım. Tiyatronun öyle rastgele bir meslek olmadığını öğrendim. Asistanlığı, işi gücü bırakıp Viyana'ya tiyatro bilimi ve tarihi tahsiline gittim. Sonra Muhsin Ertuğrul. Her yıl benden bir oyun ister oldu. Böylece Keşanlı Ali'ye geldik. Hayır, yazarlığınız kişiliğinizi değiştirmedi. Gözlemcilik ve fotoğraf hafızanızı yazarlıkta kullandınız. Oyunlarda olsun, öykülerde olsun, herkesin anlayabileceği halkçı bir biçeminiz vardı. Okur ve seyircilerinizle candan bir ilişki kurabildiniz. Ama küçük bir edebiyatçı zümresi, çoğu yazı yazmaya 15 yaşında başlamış olmanın ve Beyoğlu'nun dumanlı kahvelerinde sayısız tartışmalara girişip mesleğin kahrını çekmiş olmanın kuruntusuyla edebiyata sonradan giren bu yeni yazara ilk başta pek dostça davranmadılar. Sanatta da tapu kadastro idaresinde olduğu gibi kıdemi ön planda görüyorlardı. Kaldı ki ben yazı yazarak değil ama gerek Türk, gerek Fransız ve Alman edebiyatını yakından izlemek açısından hiç de yeni değildim. Bir de benim gruplaşmaların dışında kalmak özenim çok kişinin sinirine dokunuyordu. Kişisel özgürlüğümü grup dayanışmalarına yeğe tutuşum zaman zaman zararımı oldu ama bundan vazgeçmedim. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de yazar çeşitli dönemlerde baskılarla karşılaşan, çoğu kez engellenen, yasaklanan, hapislerde çürüyen bir insandır. Siz bu gibi şeyler yaşamadınız. Bir yazarın, bir düşünürün dürüstlüğü ve namusu, karakterinin tutarlılığı, hayatı boyunca tavrı, tutumu, icraatı, makalelerinde, demeçlerinde ve nihayet eserlerinde yazdıklarıyla ölçülür. Takipata uğrayıp uğramadığı, hapse girip girmediğiyle değil. Hayatım, mücadelelerim, yazdıklarım ortada. Bir yazar olarak her iktidar döneminde hep fikir ve yaratma özgürlüğünden yana oldum. Baskıya, sansüre, sanatçıya saygısızlığa karşı duydum. Zaman zaman yasaklandım, takibata uğradım. Bir ara 146 hoca ile birlikte kürsümden de uzaklaştırıldım. Ama fikir namusu babında bunları saymak zorunu, hele bir hapishane belgesi gereğini hiç aklıma getirmedim. Kadınları yüceltme. Eserlerinizde olsun, yaşamda olsun kadınları sonsuz yücelten bir tavrınız, tutumunuz var. Yanılıyor muyum? Hayır, yanılmıyorsunuz. Benim çocuk yaştan koşullanmamdan doğuyor bu. Belki de anneme duyduğum büyük saygıdan. Kadınları öbür cinsten cazip bir yaratılış olmaktan önce sayılması, korunması, hayran olunması gereken, dünyayı süsleyen yaratıklar olarak görüyorum. Bu çocukluktan bana kalmış bir huy. Yalnız bu şimdi yaptığınız tanıma pek çok kadın öfkelenebilir. Ne dersiniz? Hayranlık sözünün kapsamı kadına eşdeğerde saygı duymayı da içerir. Sonra şunu itiraf edeyim ki ben iki cins içinde kadını daha akıllı bulmuşumdur. Onların zaman zaman aşırı duygusal, zaman zaman inişli çıkışlı değer yargıları bir yana, hiç şaşmayan bir sağduyuları ve gerçekçi damarları vardır. Kadınsız erkeğin çok zayıf bir mahluk olduğuna da inanıyorum. Peki sanatçı kişiliğinizle bu çocukluktan kalma huy birbirini nasıl etkiledi? Sanat alanı erkekli kadınlı bir duyarlılık ve fevrilik alanıdır. Sanatçılar genel olarak bohem bir yaşam sürmeyi, gönüllerinin hızına kapılıp aşk serüvenlerine girmeyi, fikir özgürlüklerinin koşutu olan bir yaşam özgürlüğünü sanatkarlığın şanından sayarlar. Sanatçı için bol bol yararlanabileceği büyük bir yaşam ve heyecan birikimi gerekir. ve bırakır kendini içinden geldiği gibi yaşamaya, dolu dolu, yoğun yoğun, fena da etmez. Ben bekarken böyle hızlı yaşadım. Hatta biraz fazla hızlı. Geç evlendim. Bu söylediklerinizi evlilikle nasıl bağdaştırdınız? Evlilik genel olarak çok ince bir ip cambazlığı, bir denge oyunudur. Ya iyi oynanmalı ya hiç oynanmamalıdır. Bence evlilikte en önemli ilke dürüstlüktür. Dürüstlüğe halel geldi mi, bir evliliği sürüklemek ancak mazoşizmle izah edilir. İnsanlığa yakışmaz ama her evlilik belli bir süreden sonra bazen yıpranabilir. Evliliğin estetiği bozulunca onu da uzatmamakta fayda vardır. Şu kısa ömür içinde yaptığımız her şey estetik olmalı. İlk evliliğim 14 yıl sürdü. Sonra evlilik deneyinden geçmiş yeni bir bekarlık dönemi yaşadım. Dolu dizginlikten bıkacak kadar dolu dizgin bir bekarlık. Sonra ikinci evliliğime girdim. Daha uslanmış olarak. Bana huzur veren, çalışma olanağı veren, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir evlilik. Haldun Bey, bütün bu konuşma sırasında hiç aşka rastladık mı? Hayır. Aşk dediğimiz şey, öyle uzun bir susuş ki başka bir soru sormalı. Aşkı tanıdınız mı? Bir sanatçı güzelliğe, kadın güzelliğine de herkesten, çok değilse de herkes kadar duyarlı bir yaratıktır. Güzelliğe ilgisiz kalamaz. En büyük aşklarımı çocukken yaşadım. 13 yaşımda aşıktım. Daha önceki aşklarımda, karşı taraf farkında olmamıştı ama 13 yaşındakinde oldu. Güzellikten yalnız bir kadının görünüşünü kastetmiyorum. Bazen fizik bir arzunun çok üstünde manevi uyuşmalar beni çeker. Bazen cinsel duyguların hakim olduğu, manevi uyuşmanın, daha doğrusu uyuşmazlığın, ikinci planda kaldığı serüvenler oldu. Aşk bir serüven mi? Hayır, çok ciddi bir şeydir aşk. Bu kastettiğim ilişkilerin çoğuna aşk gibi yüce bir sıfat vermek yerine, bir ruhi serüven değişim bundandır. Gerçek aşkı daha seyrek yaşadım. Haldun Bey, doğum tarihiniz 1915. Yaş ilerliyor. Yaşlılık gibi şeyler hissetmeye başladınız mı? Ben yaşlandığımı ancak meslektaşlar, satıcılar, şoförler arada bir baba dedikçe hissediyorum. Bu kalıbımın içinde hala eski benliğimi, yani gençliğimi taşıdığımı hayretle görüyorum. Kabareyi ilk kurduğum zaman yakın arkadaşım Orhan Kemal ciddi edebiyatın yanında bu muzip türü pek kavrayamadığından, "Biliyor musun, bu senin yaramaz çocuk yapının sahneye yansıması," dedi. Ah, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun kuruluşunu hiç anımsamaz mıyım? Haldun Taner'in önerisiyle, onun önderliğinde, onun yol göstericiliğinde kurulan ilk kabare tiyatromuzun ilk adımlarını ve sonrasını, vatan kurtaran Şaban'ı, o günleri bilmez miyim? An be an o coşkuyu hep birlikte yaşamadık mı? Ama şimdi anılara dalmanın sırası değil. Haldun Bey dinliyorum. Beni yakından tanıyan çoğu kimse, kerli ferli görünüşümle hiç uyuşmayan şakalarıma, esprilerime, hareketlerime Orhan Kemal gibi mana veremezler. İsterler ki ağır oturayım, bana molla desinler. Oysa insan yaratılışının gereğini yaşamalı. İşte bu yanlarımın henüz ölmemiş olması bende yaşlılık diye bir kavramın yerleşmesini önlüyor. Yaşlılığı daha çok yaştaşlarımda görüyorum. Şunu da ekleyeyim ki aynaya seyrek bakarım. Asıl yaşlılık hiçbir şeyden zevk almamakla başlar. Sormadan edemeyeceğim. Yaşamdan memnun muydunuz Haldun Bey? Yaşamdan memnun olmak için önce insanın sağlıklı olması, evinde mutlu olması, sonra istediği mesleği yapabilmesi gerek. Ben bir bakıma bu üç şartı da gerçekleştirmiş sayıyorum kendimi. Mutluluğuma düşen tek gölge, kendimi, mesleğime bütünüyle adayamamak oluyor. Sırf yazarlıkla yaşamak mümkün olmuyor. Yan işler üstleniyoruz. Ben yan işleri mesleğime yakın alanlardan seçtim. 30 yıl hocalık yaptım, gazete yazarlığı yapıyorum. Yazarlık öyle bir meslek ki insan 60-70 yıllık bir ömür değil, 4 ömür verse yetmez. Biz bir ömrü 4'e bölünce dağılmış oluyoruz. En iyi randımanı verememenin üzüntüsünü duyuyoruz. Bu ülkemizin ayıbı Haldun Bey. Emeğe, bilgiye, birikime, kültüre, yeteneğe değil, köşe dönmeciliğe, soyguna, talana, rant ve çıkar hesaplarını öncelik tanıyan, üretimi değil tüketimi destekleyen bir sistemde yaşıyoruz. Siz de ben de biliyoruz ki Haldun Bey, yaşamınız boyunca çeşitli hükümetler döneminde size gelen tekliflerin birine evet deseydiniz, yan işlerden hiçbirini yapmak gereği olmazdı. Ben şahsen beni başkalarının getirip bir yere koymasına, bunun doğal sonucu olarak da yine başkalarının o yerden almasına katlanamam, onuruma yediremem. Daha alçak gönüllü bir yerde olayım ama kimse beni ne alçaltabilsin ne de yükseltebilsin isterim. İstediğiniz gibi de oldu Haldun Bey. Sizi hayatta en üzen şeyin yakın dost saydıklarınızdan gördüğünüz ihanet ve vefasızlıklar olduğunu da biliyorum. Hatta sizin değişinizle bu yüzden yaşamdan soğuduğunuz bile oldu. Ama hiç kin tutmadınız. Ve bize yaşamın güzellikler ve çirkinliklerle dolu olduğunu anlattınız. Ve bize dediniz ki, neylersiniz, hayat iyi ve kötü anılarla dolu. Güzel şeyler kötü şeylerin etkisini silip götürür. Yeter ki insan kendini bu sevinçlerle şımartmasın ve bu düş kırıklıklarıyla içini karartmasın. Mutlu ve mutsuz olayları yaşamın bir zorunluluğu olarak kabul etsin. Dediniz ki, önemli olan kişinin kendi kendine yetebilen bir ruh dengesi içinde kalabilmesi ve bir işe yaradıkça dünya üstünde kalma tutkusuna gölge düşürmemesidir. Hiç unutmadım, sonsuz teşekkürler Haldun Bey. İdil Biret. Yürekle mantığın uyumu. O kedilerle konuşur, onlarla bir güzel sohbet eder ve anlaşır. Denizde yüzerken, kulaç atarken, deniz suyu parmaklarının, ellerinin, kollarının arasından kayarken, kafasında birkaç matematik problemi ya da müzik problemi çözer. Suyun akışında müziğin akışını yakalar. Dinlenmek için tıp ya da kimya kitapları okur. Hangi ilaçta ne kadar kimyevi, ne kadar doğal madde var diye merak ettiğinden. Bir oturuşta telefon rehberinden farksız birkaç ciltlik ilaç firistini hadmeder. Kahve falına bakmaya bayılır ama bilimin her dalındaki en son yenilikleri bilir. Karşısındakilerin sorunlarını güzel güzel yanıtlayıp harika bir diyalog sürdürürken bir yandan ruhunun çok çok uzaklarda bir gezintide olduğunu hissedebilirim. Örneğin Chopin'in müziği ya da Delacroix'in resimleri arasında dolaşıyor olabilir. Beyinden beyine iletişim sağladığı gün belki de ona ihtiyaç duyulmayacağına inanır. Her şeye inanmaya hazırdır. En çok gece rüyasında doğayla, ilkel hayvanlarla ilgili bir şeyler görürse, ertesi gün iyi bir şeyler olacağına inanır. Ancak gündüz düşlerinde uzaya gitmenin hayalini kurar. Güncel politikayla değil tarihle ilgilenir. Tarihten alınacak çok ders olduğunu bilir. Hayata barbarca şeyler yapar. 17 yaşından beri kafasının içinde 70 konçerto ile birlikte yaşamak gibi. Ezbere bildiği tek sayfayı 50 kere üst üste çalışmak gibi. Piyanoda her çaldığını ezbere öğrenmek gibi. Öğrendiği her şeyi hiç unutmamak gibi. İdil Biret bir fenomen. Bin yılda bir açan bir çiçek. Benzerini, yaklaşanını bırakın tanımayı ne gördüm ne duydum. Zaten bu fenomen sözcüğünü ilk kullanan ben değilim. Müzik insanları onun için bu sözcüğü çok kullandılar. Ama daha çok yaptığı işle ilgili olarak kullandılar. Bence insan olarak da bir fenomen. Nedenini, nasılını açıklamaya çalışayım. Yeryüzünün en barışık insanı. İdil Biret bence yeryüzündeki kendiyle en barışık insan. Yanlış söyledim. Yalnız kendiyle değil, kendisiyle, çevresiyle, doğayla ve dünyayla sonsuz barışık. Bugün öteki gezegenlerde bildiğimiz ya da bilmediğimiz anlamlarda bir yaşam sürüyor olsa, orada yaşayanlarla ilk ilişki kuracak dünyalı, hiç kuşkunuz olmasın, kesinlikle İdil Biret olur.